Kitabın adı Kayboluş. Yazarı Ken Greenwood. 5. ayrım. 2. kısım. Hemşirelerden biri onu Garrick'in ofisine aldı. Hala biraz solgundu ama gözleri parlak ve uyanıktı. "Günaydın Bayan Austin. Nasılsınız?" "Harika, harika. Verici çok iyi çalışıyor. Avram dünden önceki gün geldi ve asistanlarınızdan birine söylediğim gibi krizi tamamen önlemekte hiç sorun yaşamadım. 10-15 yıl içinde güllerin kokusunu yeniden almayı özleyebilirim bile." Garrick kendinden memnun ve anlayışla gülümsedi. "Gelecek sevgililer gününde size karanfil yollarım. Yemek ve servisten şikayetiniz var mı bayan?" "Madem sordunuz, dün akşamki soslu istakoz iyi değildi ve Dom Perignon da iyisi oturmamıştı. Onun dışında kızarmış et ve patates püresi iyiydi. Her gün." Doktor rahatsız olmuş gibi numaradan kafasını salladı. "Şefle derhal görüşmeliyim. Michelin yıldızlarımızı kaybedersek bize kim para öder?" Kızın ağzının köşelerinde hafif bir gülümseme belirdi ama Garrick onun daha derin bir endişeyi gizlediğinin farkındaydı. "Bana bugün ne olacağını gerçekten bilmiyorsunuz değil mi?" Garrick bu soruyu bekliyordu. "Tam olarak hayır ama tehlike altında olmadığını garanti edebilirim. Deneylerin tatsız ve acı verici olması çok düşük bir olasılık. Benimle gel, sana yaptığımız ayarlamaları göstereyim." Sandalyesinden kalktı ve kızı ofisinden dışarı çıkarıp koridordaki yaklaşık 15 metrekarelik beyaz bir odaya götürdü. Tek normal mobilya, bir masa ve iki tahta sandalyeydi. Bir duvar bilgisayar teçhizatına benzer bir şeyle kaplıydı. Buna birkaç manyetik kayıt bandı da dahildi. Sandalyelerden birinin yanında büyük bir makine vardı. Etrafından renkli yosunlara benzeyen kablolar sallanıyordu. Diğerinin yanında meyilli yüzeyinde sayısız tuş ve elektrik şalteri olan düz ve sade bir konsol duruyordu. Bir duvarda büyük bir ayna vardı ama o da onun dışında boştu. "Çalışacağım yer burası. Bazı şeylerin nasıl olacağını bilmelisin. Burada oturacağız, yüz yüze olacağız ve sen bu makineye bağlı olacaksın. Bu komplike bir poligraf veya yalan dedektörü gibi. Senin doğruluğunu veya yalan söyleyip söylemediğini test edeceğimizden değil. Bu sadece çok amaçlı bir analiz ünitesi. Bildiğimiz EEG, EKG ve farklı ölçüm cihazlarının birleşimi. Buna nefes hızı ve galvanik deri tepkisini ölçen makineler de dahil. Bilgiler arkandaki bilgisayar terminalinde toplanacak ve benim bu konsoldan kontrol edeceğim belli uyarılarla ilintilenecek. Gel de bak." Elizabeth tereddüt ederek masanın diğer tarafına geçti. Sessiz ve parlak makinenin neredeyse canlı olduğuna dair korkunç bir his vardı içinde. Tıpkı bir filmdeki uzay mekiğinin çılgın bilgisayarı gibi. Bir bakıma öyleydi de. Çok geçmeden bu makine beyniyle direkt iletişim kuracaktı ve kimsenin tahmin bile edemeyeceği bir şekilde düşüncelerini ve hareketlerini kontrol edecekti. İçinden gelen ürpertiyi bastırdı ve kendini doktorun dikkatli açıklamalarını dinlemeye zorladı. "Fazladan titreşim dalgası, daha önce tarif ettiğim gibi. Şimdi yerleştirdiğimiz diğer elektrotlarda olduğu gibi dalganın gücü bu vernier tuşlarıyla değişebilecek. Her elektrot alanı için bir tuş var. Akım şalterleri de açılır, kapanır türden ama tuşlar bizim geniş bir şiddet aralığında tercih yapmamızı sağlayacak. Temelde işleri basit ve kolay hesaplanabilir kılmak için her elektrotta 3 farklı güç kullanacağız. Düşükten başlayacağız, ortaya çıkacağız ve güçlüye sonlandıracağız. Yani 1, 2 ve 4 volt. 1 voltluk uyarıya karşı istenmedik bir tepki verirsen daha güçlü akım verip vermememiz tamamen sana bağlı olacak. Aklına takılan bir soru var mı?" Elizabeth parmak uçlarını uyarıcı konsolun cilalı köşesinde gezdirdi ve sessizce içini çekti. "Evet, ne zaman başlayacağız ve ne zaman bitecek?" Aynanın arkasındaki oda ufak, şık bir tiyatro, bir milyonerin gözetim odası gibi döşenmişti. Koltuklar yumuşak ve genişti, ışıklar az ve hafif loştu. 12 sandalyenin her birinde gömme küllük ve katlanabilir bir yazı düzeyi bulunuyordu. Duvarlardaki otomatik 16 mm kamera vardı ve camın diğer tarafından gerçekleşen dramayı sessizce kaydederken görüntüyü kapatmayacak şekilde yerleştirilmişlerdi. Kameraların altında test odasındaki gizli mikrofonlara bağlı iki Ampex kayıt cihazı ve Altec hoparlörler vardı. Davetli doktorlar gözetim odasına gelirken kendi aralarında konuşup şakalaşıyordu. Oturmaları gereken yerlerde numaralandırılmış dosyalar buldular. Üstlerinde isimleri yazılıydı. Dosyalarda 100 sayfadan fazla grafik, diyagram ve yazılı bilgi vardı. Hastanın vakasının geçmişi, 2 hafta önceki operasyonun detaylı bilgileri, kullanılan yeni elektrotların devre diyagramları ve 17 elektrotun yerlerini gösteren kafatası haritalarda mevcuttu. Deney yapılırken not almalar için ayrılmış birkaç boş sayfa da vardı. Kimse yerine itiraz etmedi. Çünkü odadaki herkes ayarlamalara yol gösteren katı, hiyerarşinin ve protokolün farkındaydı. Dört koltukluk ilk sıra konuk beyin cerrahlarına ayrılmıştı. John Hopkins'ten iki kişi, Londra'nın dışındaki Burden Institute'den bir kişi ve Clinique Nationale de Recherche et de Chirurgie Neuroloji Paris'ten bir kişi. İkinci sıranın ortasında hastanenin bağlı olduğu üniversitenin nöroloji departmanının başı Dr. Graham Crandon ve Gerrick'in meslektaşı Dr. Louis Betty vardı. İnsanın acı kontrol merkezine yerleştirilen elektrotlarla ilgili kendi tecrübesi onlarca hastanın acılarını onca ilaç alırken son ayık zamanlarına gölge düşürmeden azaltmıştı. Dr. Crandon ve Dr. Betty, Elizabeth Austin'in ameliyatına giren birinci ve ikinci asistan cerrahların ortasında oturuyorlardı. Son sırada hastanenin üç genç nöroloğu ve grubun tek doktor olmayan üyesi Gene Templeton oturuyordu. Templeton kendi aralarında sıra dışı bir şekilde ümit vaat eden dördüncü sınıf bir tıp öğrencisiydi. Henüz lisans öğrencisi olmasına rağmen kedi beyninin görsel, uzamsal koordinasyon sistemi üzerinde yapılan deneylerin geliştirilmesinde ve yürütülmesinde önemli rol oynamıştı. Bir gün görüntülerin zihne kaydedilmesini sağlayan elektronik bir metotla son bulabilecek bir araştırma başlatmıştı. Bir araya toplanan gözlemciler önlerindeki vakanın bilgilerini incelerken kağıt ışıltıları duyuluyordu. Camdan baktıklarında hemşirenin son kayıt elektrotunu da masada kas katı oturan genç kadının sol koluna bağladığını gördüler. Hemşire işini bitirince doktor geriye sinyal verdi. Adam başıyla teşekkür etti ve sağındaki konsola döndü. Boş gözlem odasındakilerin kafalarının üstündeki kameralar yavaşça dönmeye başladılar. Pekala Bayan Austin, cihazları test etmek için kısmen aşina olduğumuz alanları uyararak başlayacağız. Bu elektrot alanlarında ne yaşayacağınıza dair iyi fikir sahibiyiz. Tatsız bir şey olmayacaktır. Rahatlayın ve olanları bana söyleyin. Başlamadan önce bir bardak su ister misiniz? Hayır hayır, tamamdır. Hazırım, başlayalım. Tamam. 5 saniyelik uyarılarla başlayacağım ve her defasında en düşükten en yüksek akıma kadar çıkacağız. No 1 geliyor. Elizabeth kafasını, kollarını ve göğsünü, parmaklarını saran kablolar ve nefesini ölçmek için diyaframına sarılmış bandın sıkılığı yüzünden hareketlerini kısıtlanmış hissetti. Doktor Gerrick bu ilk birkaç tanesinin çok kötü olmayacağını söylerken doğruyu söylüyordu. Bundan emindi ama yine de ona ne bekleyeceği hakkında daha fazla şey söyleseydi daha iyi olurdu. Şu anda gergin olmak çok aptalcaydı. Bunu biliyordu. Onca yaşadıklarından sonra. Ama kafasının içindeki o ufak metal ve kabloların doktorun elinin altındaki makineye bağlı olması garip geliyordu. Bu hiçbir şeye benzemiyordu. Hayır, tanıdıktı aslında. Birden tanıdık gelmişti. Tuhaftı, şimdi hiç de garip görünmüyordu. Bayan Austin? Evet. Evet, hazırım. Başlayabilirsiniz. O zaman hiçbir şey hissetmediniz. Hayır, ben... Yani başladınız mı? İlki bu muydu? Evet, en düşük ayarda. Hiçbir etki hissetmediniz. Hiçbir şekilde öyle mi? Herhangi bir fiziksel his, sıra dışı bir düşünce? Hayır, pek sayılmaz. Sadece bunların ne kadar tuhaf olduğunu düşünürken sonra birden... Tanıdık geldi, her nedense. Hepsi bu. Gerrick gülümsedi ve başıyla onayladı. Pekala, o zaman bir sonraki seviyeyi deneyelim. Şimdi dikkatli olun ve belli bir şey hissederseniz bana söyleyin. Adamın elinin konsola döndüğünü gördü ve duvardaki aynadan yansımasına bakmak için kafasını çevirdi. Peruğu yokken ve bunca kablo ve alet varken berbat görünüyordu. Ama birden kendini aynen böyle görünürken daha önce gördüğünü hissetti ve birinin elinin aynı Doktor Gerrick'in eli gibi hareket edişini de görmüştü ve daha önce bu odada bulunmuştu. Evet, yine sadece... Bunları daha önce yaşadığıma dair güçlü bir his. Bu deney, yani bu oda. Ameliyatımdan önce testlerden bir kısmını burada yapmış olabilir miyiz? İlk başta öyle düşünmedim ama şimdi pek emin değilim. Hayır, uyur gezer değilseniz ve anahtarı bulmadıysanız bugünden önce burada hiç bulunmadınız. Başka? Hiçbir şey. Ama buraya daha önce geldiğimden emindim. Yemin edebilirim. Gerrick bir uyarı olmaksızın tuşu en yüksek ayara getirdi ve düğmeye bastı. Elizabeth'in ağzı ve gözleri şok içinde büyüdü. Tanrım, ben, tüm bunlar daha önce yaşanmış gibi. Konuştuğum her kelime, her şey. Olmadığını biliyorum ama olduğunu da biliyorum. Tanrım, tüylerim diken diken oldu. Gerrick parmağını tuştan çekti ve Elizabeth'in bedeni gevşedi, dehşet içinde kafasını salladı. Daha önce hiç böyle hissetmediniz mi, Bayan Austin? Bir yeri ilk görüşünüzde oraya daha önce geldiğinizi hissettiğiniz olmadı mı? Ya da bir konuşmanın geçmişte tanımlayamadığınız bir noktada daha önceden gerçekleştiğini? Evet, tabii oldu. Ne demek istediğinizi anlıyorum. Buna dejavu deniyor ve çok tuhaf bir his ama hiç. Böyle olmadı. Böyle güçlü ve kesin. Ama elektrot buna nasıl neden olabilir? Ben dejavunun bir rüyanın anısı gibi bir şey olduğunu sanıyordum. Hayır, aslında beynin bu duyguya neden olan belli bir merkezi var. Kimse neden olduğunu bilmiyor. Yararlı bir amacı da yok. Delgado bunu yıllar önce keşfetti, hem de sizinkine benzer bir operasyon sırasında. O bölge ne zaman uyarılsa hasta o birkaç saniyede yaşanan şeyin daha önce bir yerde, bir zamanlar daha önceden yaşandığına inanıyor otomatikman. Sıradan ve anlık dejavuların o bölgeyi kaza ara uyaran kozmik ışıkların sonucu olması gibi bir olasılık da var. Garip bir his, değil mi? Garip uygun kelime değil, ürkütücü. Tatsız yani. Tam olarak değil, sadece çok garip. Evet, bir sonraki alana geçelim mi? Önce bir sigara içmemin mahsuru var mı? Bu beni biraz sarstı da. Tabii, buyurun. İsterseniz size bir bardak su getireyim. Teşekkürler. Elizabeth suyu yudumladı ve sigarasından derin bir soluk çekti, kendini toparladı. Elektrotun etkisi hayal ettiğinden çok daha farklı olmuştu. Ayakları karıncalansa ya da kafasında garip bir ses duysa şaşırmazdı. Operasyon sırasında benzer birkaç elektrot uyarısı yaşamıştı ve kriz geçirdiğinde zihninin onu tuhaf bir şekilde alt etmesine alışkındı tabii. Ama dejavu sinsice gelmişti, nasıl tepki vereceğini bilemiyordu. Bunda kişisel olan bir şey vardı. Onun en içindeki algılarının şaşırtışı, insanın tüylerini ürpertecek denli derin bir şeydi. Henüz bitmemiş sigarasını söndürdü ve doktor geriye döndü. Devam edebiliriz isterseniz. Emin misiniz? Yarına kadar bekleyebiliriz. Dinlemek isterseniz tabii. Hayır, eminim, devam edelim. Sonraki elektrot daha az sinir bozucuydu. Basit bir kas kontrol tepkisiydi. En düşük akımda sağ kolunu düzleştirme hissi geldi ama kendine hakim olmayı başardı. Uyarının gücü arttıkça kolunu titretirken ve parmaklarını kas katı açmış bir halde buldu kendini. Üçüncü elektrotu test etmeye hazırlanırken Elizabeth hissedilir biçimde rahatlamıştı ve yine Garrick'le rahatça sohbet ediyordu. Deneyler o kadar kötü değildi. Korkunç bir şey olmuyordu, dejavu da zihninden silinmeye başlamıştı ve şimdi daha az rahatsız edici geliyordu. No 3'e hazır mısın? Hazırım. Mavi tişört ve oyuncak bebek sandalyesine oturmuyor. Onu eziyor ve sonra bacakları kopuyor ve... Bir şey var mı? Evet, ben çocukken olan bir şeyi hatırlıyordum. Önemli bir şey değil, oyuncak bebeklerinden birini kırdığım zaman. Ama bunu yıllardır düşünmemiştim. Aslında daha önce hatırladığımdan emin değilim. Ama şimdi hatırlıyorum. 2 voltta deneyelim. İnsanı kaşındıran mavi buruşuk tişört ve güzel, kırmızı, ördekli sandalyesine oturmayan kötü bir oyuncak bebek, onun kabarık sarı saçlarını ezip tombul bacaklarını çat diye kırmak. Ve aynı şey sadece bu defa daha netti. Aynı yerde başlayıp bitti ama daha fazla detay hatırladım. Şimdi 4 voltla deniyoruz. İnsanı kaşındıran rengi solmuş, kırışık mavi tişört ve her zamanki gibi düşen beyaz çorap ve yerler soğuk. Ve bu eski, kötü bir oyuncak bebek, annem yenisini almıyor. Kırmızı, ördekli sandalyesine oturmazsa çirkin, küçük kafasını ezip sonra daha sert ezeceğim ve kırılacak işte. Şimdi annem yenisini almak zorunda. Ah, vay canına! İnanılmazdı. Çok. Anı gibi değildi. Gerçekten oradaydım. Aynı hareketleri yapıyordum ama her şeyi hissedebiliyor ve görebiliyordum. Ve yaptığım şeyi neden yaptığımı biliyordum. Annem bana yeni bir bebek almadığı için ona kızgındım hatta. Yeni bebek alması için bebeğimi kırıyordum. Yaramaz küçük bir çocukmuşum değil mi? Bu kadar sinsi olduğumu bilmiyordum. Garrick gülümsedi. Eminim tam bir baş belasıydınız. Ananın içinde bütün hisleriniz aynı mıydı? Evet, hepsi. Annemin mutfakta sıktığı lisolun kokusunu alabiliyordum ve tüm manzaranın bütün detaylarını gördüm. Bebek kırılacakken plastiğin gerilimini bile hissettim ve de bana verdiği hazzı. O anı tekrar yaşamak gibiydi. Bu küçük bir olay mıydı? Bunun ardına ciddi şekilde cezalandırmadınız veya bu olayı normalde hatırlamanıza neden olacak başka bir şey olmadı değil mi? Hayır, hiçbir şey olmadı. Bunun ardından kısa süre sonra yeni bir bebeğim olduğunu hatırlıyorum ama eskisi yıllarca durdu, bacağı bantlanmıştı. Olayı bana hatırlatsanız, nasıl kırıldığını size anlatabileceğimi sanmam. Eminim annem bunu bir kaza sanmıştır. Elektrik uyarılarında böyle şeyler sık olur mu? Olayları tekrar yaşamak? Evet, çok sık. Genellikle geçmişteki belirli bir anı, her zaman son derece gerçekçi olur. Bu anıların izlerinin var olması zihinle ilgili eski bazı teorileri çürütmüştür. Bütün bir tecrübenin ilgili algılarla birlikte beynin bir noktasına saklanması tuhaf geliyor ama durum bu. O anıda bir sandviç yiyor olsaydın, her lokmanın tadını alırdın ve çiğnediğin şeyin dokusunu hissederdin. Ya da soğan doğruyor olsaydın gözlerin sulanırdı. Ama her ne olursa olsun anının izi o süreyle sınırlıdır ve genellikle tekrarlanır. Sonsuz bir film bandı gibi. Bir tanesinin yerini tespit etmek işe yarar. Diğer elektrotlarla sonuçları ayarlamamızı ve doğruluğunu ölçmemize yardımcı olur. Diğer elektrotlardan bahsedilmesi Elizabeth'e az sonra daha fazla ve muhtemelen daha garip testler yapılacağını anımsattı. Doktor Gerick bu testler konusunda pek emin ve bilgi sahibi değildi ve hastayı olası sonuçları hazırlayamıyordu. Bundan sonra olacak da Elizabeth'in tecrübesi olacaktı. Sadece onun. Bir sigara daha içmeyi çok istiyordu, bir Valium istiyordu, bir içki istiyordu ama olayı ertelemenin anlamı yoktu. Artık devam edebilir miyiz? Gerick tereddüt etti. Konsoldaki düğmelerle gereksiz yere oynadı ve genç kadının bedenine bağlı olan sinyal bağlantılarını tekrar kabul etti. İkinci fazın tamamen deneysel olan doğasının doktor da en az Elizabeth kadar farkındaydı. Herhangi bir şey olabilir ya da hiçbir şey olmayabilirdi. Her ikisi de Gerick için felaket utanç verici olurdu. Sujesinin aksine o, aynanın ardındaki görünmez gözlemcilerden haberdardı ve kameraların vızıltısının gayet farkındaydı. Tüm bunlar onun fikriydi. Yeni elektrotlar için gereken devasa masraf için aylarca mücadele eden kendisiydi. Bugün ipin ucunda kariyeri vardı. Kollarını yanına yapıştırdı, böylece gözlem odasındaki hiç kimse beyaz laboratuvar önünde beliren koyu ter lekelerini görmeyecekti. Evet, hazırsan, faz 2, elektrot 1, uyarı 1 volt, başlayalım. Oradaymışım gibi, David, o saniyeleri baştan yaşamak gibi. Kendimi bir çocuğun bedeninde gibi bile hissettim. Her şey küçük, boğum boğum ve yere yakındı. İnanılmazdı. David homurdandı. Gözleri yatağın başına duran sürahideydi. Parmaklarıyla hastane koridorunda bulduğu bilyeyi çeviriyordu. Ah David, kes şunu. The Kane Mutin'deki Humphrey Bogart'a benziyorsun. Kaşlarını çatıp boşluğa bakıyorsun ve o lanet bilyeyle oynuyorsun. David ufak kristal küreyi cam bardağa bıraktı ve gözünün önüne düşen sarı saçını geriye taradı. Böyle şeylerin yerde olması tehlikeli, hele ki hastanede. Burada kimse çocuklara göz kulak olmuyor mu? Ah, bilmiyorum. Hem o kadar güvenlik meraklısıysan neden bardağıma attın? Yutmam mı istiyorsun? David yine homurdandı ve bilyeyi çöpe attı. Keskin bir sesle metal yüzeye çarptı ve sessiz odada yankılanıp iki kez sektikten sonra yeşil çöp kutusunun yanında durdu. Canım, neden ziyaretime geldiğinde böyle davranıyorsun? Neler olduğuyla ilgilenmiyor musun? Nasıl hissettiğimi bilmek istemiyor musun? Benim tek ilgilendiğim şu anda iyileşmiş olman. Dikişlerini çıkardılar ve krizlerini başladıkları anda durdurabilirsin. Doktorlar görevlerini yerine getirdi ve bunu çok iyi yaptılar. Ama bitti. Eve dönebilirsin ve son derece normal bir hayatımız olmaz. Hiçbir endişemiz kalmaz. Beni ilgilendiren bu. Geri'nin zihnin üzerindeki çılgın deneyleri değil. Muhteşem olduklarını söylüyorsun ama beni çok korkutuyorlar ve çok gereksizler. Bunu anlayabiliyor musun? Elizabeth'in yüzündeki öfke yumuşadı ve David'in elini tutmak için elini uzattı. David, beni sevdiğini ve önemsediğini bilmek muhteşem. Ama ben iyiyim, gerçekten. Deneyler bana hiçbir şekilde zarar vermiyor ve açıkçası önemli olduklarını düşünüyorum. Çok yakında bitecek. Elizabeth'in akşam yemeğini getiren hemşire içeri girip tepsiyi yatağın üstüne koyarken konuşmaları yarıda kesildi. Elizabeth metal kapağı kaldırdı ve güldü. Sürpriz! Kızarmış et ve patates püresi. Tanrım, eve dönüp iyi yemeklere kavuşabilecek miyim acaba? Kocasına kaçamak bir bakış attı ve hınzırca gülümsedi. Başka şeylere de tabii. O zaman hadi. Neden buradan çıkmıyorsun? Bırak başkası deney faresi olsun. Yeterince şey yaşadın. Elizabeth kocasının ona getirdiği kahve bardağını uzattı ve isteksizce yemeğini yemeye başladı. Lütfen David. Bu konu canımı sıkmaya başladı. Endişeni anlıyorum ve eve dönmek için sabırsızlanıyorum ama önce bunu bitireceğime söz verdim. Bitirmek istiyorum. David yumuşak kahveden bir yudum alıp nemli bardağı tiksinerek bıraktı. Yani o adamın senin zihninle böyle oynamasından zevk alıyorsun. Adamın düğmeye basıp seni ipin ucundaki bir kukla gibi titretmesinden zevk alıyorsun. Elizabeth bezgince içini çekti ve tepsiyi itip sigarasına uzandı. Öyle değil. Öyle olduğunu bana kendin söyledin. Kolunun nasıl kasıldığını. Onu kontrol edemediğini söyledin. Kolun sanki sana ait değil gibiydi. Ama bu büyük bir şey değil ve sadece elektrotlardan bir tanesi. Diğer ikisi ilginç duygular uyandırdı. Rüya görmek veya onun gibi bir şeydi. Senin endişelendiğin deneysel olanlar, yani sessiz bölgelerde olanlar da hiçbir etki göstermedi. Hem de hiç. David sandalyesinden fırladı ve uzun, dar odada aşağı yukarı yürümeye başladı. Ama onlar sadece ilk sekiziydi. Kafanda onlardan 9 tane daha var. Ve Tanrı bilir sana neler yapabilirler. Bir şey yapacaklardan şüpheliyim. Doktor Gary'in benim üstümdeki deneyinin pos çıkmasına endişe ediyorum ama şu anda geri çekilemem. O emin olana kadar yapamam. Bu fikir üstüne ne kadar çalıştı biliyor musun? Bırak başkasının üstüne çalışsın. Bırak kendi karısının üstüne deney yapsın. Tanrı aşkına. Bunu söylemen çok aptalca David. Beni tatsız bir durumdan korumaya çalışıyor olsan da aptalca ve saçma. Dediğin gibi, elektrotlar zaten kafamın içinde. En azından onları ateşleyip neler olacağını görmelerine izin verebilirim. Ya Wright kardeşler ilk uçaklarını yapıp sonra denemeden öylece otursalardı? O elektrotlara ne kadar mal olduğuna dair bir fikrin var mı? Hayır ve zaten umurunda olmadığını biliyorum ve benim de değil. Gerçekten. Ama değerliler. Şu anda kafamın içinde $100,000'lık elektronik malzeme olsa gerek. Onlara tasarlamak için harcanan onca emek ve azim de 10 katı değerinde. Bu anlamsız bir oyun değil. Bundan öğrendikleri şeyler bir gün birinin hayatını kurtarabilir. Ya da en azından acılarına bir şekilde son verebilir. Ya şu anda küçük bir kız benim yaşadığım işkenceyi yaşıyorsa ve bu deney ona yardım edebilecek tek şeyse? Bunun nasıl bir şey olduğunu biliyorum David. Ben de yaşadım. Beni ne kadar seversen sev asla anlayamazsın. Üzgünüm hayatım ama kararımı verdim. Deneyi tamamlayacağım. Birkaç gün içinde bitmiş olacak. Gelecek haftanın sonunda evde olacağım muhtemelen. O zaman tüm bunları unutabiliriz. Bu süreçte daha fazla tartışmayalım lütfen. David yatağın yanındaki sandalyeye oturdu ve kafasını ellerinin arasına aldı. Sadece senin için en iyisini istiyorum meleğim. Biliyorsun, hepsi bu. Elizabeth sigarasını söndürdü ve kocasının koluna dokundu. O zaman bana bak ve gülümse. Seni yaşlı dırdırıcı şey. Gülümsenecek çok fazla şeyimiz var artık. 5. ayrımın sonu. Sayfa 70. Devamı 6. ayrımda.